İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kocaeli TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya.tv, Ankara Bey Pazarı Seyran TV, Nevşehir Kapadokya TV, Ota TV, Adana Çorum, Kanal 19, Art Amasya, Tokat Safa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Adana CRT FM, Nevşehir Keyif FM, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Buyurun hocam, nasıl başlamak istersiniz?
Yaratılış delilleri ile başlayalım tabii yine. Yaratılış delilleri her akşam programlarda anlatılıyor. Her bir konu anlatıldığında da çok hoşumuza gidiyor. Allah'a yakınlığımız artıyor. Yeni bir şey öğreniyoruz. İman hakikatleri öğrenmenin tabii çok büyük hikmetleri var. Çok farklı yönleri var. Bunlardan bir tanesi de insanın bir detay öğrendiğinde, Allah'ın yaratmasıyla ilgili bir detay öğrendiğinde daha sonra o konuya bakış açısında tamamen bir değişiklik olması. Yani düşünelim. Mesela penguenlerden bahsediyoruz. Penguenler görüntü itibariyle çok sevimli, çok şeker hayvanlar. Allah çok güzel yaratmış. Üzerlerinde bir munislik, bir sevimlilik var. Bunu zaten açıkça görüyoruz ve çok hoşumuza gidiyor. Ama penguenlerin hayatlarına dair biz detayları öğrendiğimizde, onların yaşamlarındaki o fedakarlığı, Allah'ın onlara ilham etmiş olduğu davranışları gördüğümüzde çok daha fazla bir sevgi duyuyoruz. Ve bir penguen gördüğümüzde, bir televizyonda izlediğimizde, konusu geçtiğinde hemen aklımıza o detaylar geliyor ve Allah'a olan yakınlığımızdan Allah'ı tespit etme, yüceltme imkanımız oluyor. Aynı şekilde insanlara olan bakış açımızda insanlar tabii ki Allah'ın yaratmış olduğu çok güzel varlıklar. Gerek görüntü olarak Allah bir güzellik vermiş, gerek huy olarak Kur'an ahlakı yaşandığında son derece insanın dostluktan, arkadaşlıktan, sevgiden zevk alacağı bir ortam Allah meydana getirmiş dünyada. Ancak bununla beraber biz insanın yaratılışına dair detayları yine öğrendiğimizde Allah'a olan sevgimiz kat ve kat artıyor ve insanlara bakış açımız bu yönde değişiyor. İnsanın Allah'ın yaratmış olduğu bir varlık olduğunu, çeşitli acizliklere de sahip olduğunu ve yaratılışındaki mükemmellikleri görüyoruz ve bunlar bizi Allah'a yakınlaştırıyor. Şimdi mesela sindirim sisteminden ben bahsetmek istiyorum biraz. Sindirim sistemi hakkında detay öğrendiğinizde inanın ki bir sonraki yemek yiyişinizde çok farklı şeyler düşünmeye başlıyorsunuz. Yani sindirim sistemi genel hattıyla hepimiz biliriz. Her insanda çalışan bir sistemdir. Fakat bu sistemin kusursuzca çalışıyor olması, içinde barındırdığı mucizeler, bunları fark ettikçe, öğrendikçe çok daha farklı bir bakış açısı gelişiyor insanda. Yani düşünün ki siz doğduğunuzda 2 kilogram, 3 kilogram civarında bir ağırlığa sahipsiniz. Ve yaşınız 25-30 olduğunda bu ağırlığınız 70-80 kiloya varıyor. Bu nasıl oluyor sebepler dairesinde? Bu işte yediğiniz, içtiğiniz, aldığınız besinlerle oluyor. Besinler buna bir vesile oluyor. Tabii nasıl oluyor? İşte aldığınız besinler tabii kendisi bizzat bu büyümeyi sağlamıyor ama içindeki maddeler, vitaminler, mineraller sizin vücudunuza katılmasıyla sizi geliştiriyor. Organlarınızın çalışması, hücrelerinizin yenilenmesi hep bu aldığınız besinlere, yiyeceklere bağlı. Ama bu aldığımız yiyecekler de ilk haliyle bize bir fayda sağlamıyor. Yani biz bir elmayı yediğimiz zaman, işte bir ekmek, bir karbonhidrat, bir protein aldığımız zaman ham haliyle bu bir işe yaramıyor. Mutlaka sindirim sistemi içerisinde bir takım işlemlerden geçip vücuda yararlı hale gelen maddelerin ayrıştırılmasıyla bu bir anlam kazanıyor. Bu şekilde evet, insana fayda veriyor. Şimdi mesela nasıl başlıyor sindirim sistemi? Ağızda başlıyor. Ağzımıza biz bir şey atıyoruz. Bizim aslında en çok ilgimize giren konu yemeklerin genelde lezzeti. Yani biz o kısmıyla alakadarız ama arka planda çok fazla işlem gerçekleşiyor bu işlem sırasında. Yani biz yiyeceği ağzımıza attık. Ne oluyor? İlk başta dişlerle onu parçalamaya başlıyoruz. Fakat burada dişlerin yapısı üzerinden biraz bahsetmek lazım tabii. Dişler sindirmeye, yemeğe çok uygun. Yani ön dişler işte parçalamaya yarıyor, değil mi? Daha sonra arka tarafta öğütmeye yarıyor. Ve bu şekilde yiyecekleri parçalayabiliyoruz, küçültebiliyoruz. Ve düşünün ki bir insan ilk doğduğu zaman dişi yok. Bir bebekte diş olmuyor. İşte anne sütüyle belli bir süre besleniyor. Fakat sonrasında bir zaman geliyor ki artık katı gıdaları da alması gerektiği bir zaman orada bir sinyal gönderiliyor ve bebek yumuşak dokusu içerisinde, ağzının yumuşak dokusu içerisinde bir takım hücreler kalsiyum depolamaya başlıyor. Ve o kadar çok kalsiyum depolamaya başlıyorlar ki bunlar üst üste ve yan yana dizilerek kalsiyum blokları oluşturuyorlar. Bu kalsiyum blokları da işte dişin gövdesini meydana getiriyor. Ve düşünün ki 32 farklı diş birbirinden şekil olarak, yapı olarak tamamen farklı yapılar. Hepsi doğru şekilde hücreler bunları inşa ediyor. Ve mesela alt damaktaki hücreler bir dişi inşa ederken, oluştururken üst damakta da buna uygun bir başka dişin oluşması gerekiyor. Öyle ki ağzımızı kapadığımızda, değil mi, herhangi bir sıkıntı olmayacak şekilde rahat kapayabilirim ve yemekleri rahat sindirebilirim, yiyebilirim. Yani hepimiz biliriz, dişçiye gittiğimizde bir dolgu yapıldığında dişçi hemen onu test eder. Tam kapanıyor mu, fazlalık var mı? Fazlalık varsa orayı inceltir, oyar ve kullanıma hazır hale getirmeye çalışır. Sizin rahat edeceğiniz şekilde oluşturmaya çalışır. Hiçbir şuuru, hiçbir bilgisi olmayan hücreler kalsiyum depolayarak dişleri meydana getiriyorlar ve tamamen uygun şekillerde, uygun özelliklerde diş meydana getiriyorlar. Çok acayip değil mi?
Maşallah.
İşte daha sonra dişlerimiz meydana geliyor ve biz dişlerimizi de sindirimi başlatıyoruz. Fakat diş başlı başına yeterli değil sindirim sistemi için. Ağzın içinde muhteşem bir sıvı olan tükürük sıvısı var. Yani belki detaylarını çok bilmiyor olabilir izleyenlerimiz ama tükürük sıvısı olmasa sindirim gerçekleşmiyor. Çünkü hepimiz biliriz, kuru ağızda bir şey yendiğinde mesela ne tat alabilirsiniz, değil mi? Ne de onu yutabilirsiniz zaten. Yani yiyeceklerin parçalanması, içindeki faydalı maddelerin ayrıştırılabilmesi için tükürük sıvısına ihtiyaç var. Tükürük sıvısı burada hayati bir rol oynuyor. Aynı zamanda dile ihtiyaç var. Dil, bir kere en başta tat almayı sağlayan, üzerinde 10 bine yakın tat alma dokusu bulunan bir sistem. Bu sistem farklı noktalarda tatlıyı, ekşiyi, acıyı, tuzluyu algılayabiliyor. Öyle ki siz hiç daha önce yemediğiniz bir şeyi yeseniz dahi onun tadını bir başka tattan ayrıştırabiliyorsunuz. Ve tatları birbirine karıştırmıyorsunuz. İşte bu Allah'ın insana tabii ki bir lütfu, bir nimeti. Biz sadece en başta da söyledik, yani yeme kısmıyla alakalıyız ama arka planda çok sayıda işlem gerçekleşiyor. Bunlardan habersiz şekilde biz sadece mesela sabah kahvaltımızı ediyoruz, evden çıkıyoruz. Ama biz evden çıktıktan sonra bir işlemler gerçekleşiyor. O yediklerimizin bize faydalı hale gelebilmesi için vücudumuzda sayısız işlem gerçekleşiyor. Yani adeta bir rafineri gibi düşünebiliriz sindirim sistemimizi. Nasıl ki mesela bir rafineride petrol rafineriye girdiğinde biz oradan ne elde ediyoruz? İşte arabalarda kullanılan benzin elde ediliyor. Ham madde olarak petrolden. Daha sonrasında plastik maddeler, kullandığımız plastik maddeler elde ediliyor. İşte asfaltın ham maddesi elde ediliyor. Pek çok farklı maddeye ayrışıyor değil mi? İşte sindirim sistemimiz de böyle. Çok karmaşık. Ve daha sonra ne oluyor? İşte yemek borusu. Yediğimiz yiyecekler yemek borusundan midemize doğru bir yolculuğa başlıyorlar. Yemek borusu yaklaşık 25 santim ve 25 santimden 12 saniyede yiyecekler mideye ulaşabiliyor. Bir de bu arada bizim bu rafineriden bahsettik. Sindirim sistemimiz de tam sağlıklı çalışan sindirim sistemi için 8-10 metrelik bir kanala ihtiyaç var vücutta. 8-10 metre çok ciddi bir rakam. Yani bizim işte insan vücudu, insanlar 1.70-1.80 değil mi? Ortalama maksimum bu boylarda. Yani 1.80'lik bir beden içerisinde 8 metrelik bir kanaldan bahsediyoruz. 8-10 metrelik bir kanal. Allah bu kanalı vücudumuzun içine yerleştirmiş ve sağlıklı şekilde bu çalışıyor. Zaten çalışmadığı anda insanın beslenme imkanı ortadan kalkıyor ve dolayısıyla hayatta kalması da güçleşiyor. Yani pek çok hastalık vardır o şekilde. Değil mi? Sindirim yollarında meydana gelen bir hastalık, işte yemek borusunda meydana gelen bir hastalık, orada gelişen bir kist, bir kanser, insanların yemek yemesine mani oluyor. Yani bir lokmayı ağızlarına attıkları zaman mesela o yemek borusundan mideye ulaşmıyor ve faydayı vermiyor insana. Ve insanlar giderek zayıflıyorlar. Daha sonra Sindirim sistemi yine devam ediyor tabii. Yemek borusundan geçerken işte öğütme, yoğurma, çalkalama işlemleri gerçekleşiyor. Bunlarla beraber tabii mekanik işlemler de devam ediyor. Burada salgı bezleri büyük rol oynuyor sindirilmesinde. Ve midemize geldiğinde midemizde çok kuvvetli bir salgılan gastrik asit var. Yani o kadar kuvvetli ki bir tıraş bıçağını dahi ortadan kaldırabilecek kuvvetli bir salgı. Ama mideye zarar vermiyor. Bu da çok enteresan. Mideye zarar vermiyor olması. Çünkü mide aynı zamanda mukus adı verilen bir salgıyla mide duvarını bu gastrik asite karşı koruyor. Yani her aşamasında bir mucize, her aşamasında Allah'ın muhteşem bir yaratması ve inceledikçe insanın değil mi, Allah'ın yaratmasına olan hayranlığı, Allah'a olan sevgisi giderek artıyor ve olayları bu gözle değerlendirmeye başlıyor. Çünkü burada bahsettiğimiz tüm işlemler tabii hücrelerin vesile olmasıyla, ama hücreler sonuçta işte molekül, atom, değil mi? Bunlardan oluşuyor. Şuursuz varlıklar. Ama hepsi tam kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine getiriyorlar ve insan yaşamı için gerekli olan...
Şöyle bir mucize de var. Mesela yediğimiz yiyecekler vücudumuzun sindirebileceği özelliğe sahip. Yani normal dışarıdaki ortamda yaratılmış. Evet. Bütün o meyveler, sebzeler, işte hani hayvanların etleri, onları biz yediğimiz zaman bizim vücudumuzdaki o sistem onları hiç yadırgamıyor. Ve gayet güzel bir şekilde onları parçalayıp vücuda faydalı hale getirebiliyor. Bu da gösteriyor ki zaten hepsini yaratan tek bir Allah. Hepsini uyumlu bir şekilde yaratmış. Hiçbirinde bir aykırılık görülemiyor. Hem bir de mesela sadece yemek yerken o sindirim sisteminin var olması bir işlevi var. Ayrıca hem bir nimet hem de insanın acizliğinin bir göstergesi dünyada. Öyle bir şey olurdu ki biz yine yemek yerdik ama hiç tadını almayabilirdik. Yani hangi besinde ne tip gıda var, vücudumuza ne lazım bilirdik. Onları çiğnerdik, yerdik yani mecbur olduğumuz için. İşte bir doyma duygusu da gelebilirdi ama hiçbirinin tadını algılayamayabilirdik. Allah tat alma diye bir duygu yaratmış. Bu beslenme işini bir de burada hani bir güzel nimet haline getirmiş. Evet. Ama öbür taraftan bir acizlik, çünkü buna mecburuz. Yani yemesek mesela hemen zayıf düşüp güçsüz düşüyoruz. Yani o sindirim sistemimizin çalışması, onda aksaklıklar olması, yani bir sürü bu insanın acizliğini de gösteren bir sistem. Hikmet üstüne hikmet de yaratmış Allah elhamdülillah. Evet, ve bu mesela vücutta dediğin gibi sadece bir parça, yani sadece vücudun bir organı. O başlı başına burada belki 3 program anlatılsa bitmeyecek detaya sahip elhamdülillah.
Evet, maşallah. Bir de aynı zamanda orada hani tad alıyoruz. Yediğimiz yiyecekler mesela herhangi bir bozuk ve şey bir şey varsa aldığın tadda onu hemen tepki gösteriyorsun.
Evet.
Değil mi? Tadını almasan yediğin yiyeceğin taze mi değil mi? Değil mi? Bayat mı, sana zarar verecek mi, vermeyecek mi? Tam anlayamazsın. Mide de aynı şekilde tepki veriyor zaten.
Evet. Tabii.
Değil mi? Zararlı bir şey geldiğinde onu hemen zaten hani vücudun içine almamaya çalışıyor. O da çok bir mucize Allah'ın inşallah.
Onun tadının kötü olması mesela büyük bir mucize, bozulan şeyin.
Evet.
Niye kötü olsun ki? Mesela normalde bozulan şeyin tadı daha güzelleşmiş olsa yani afiyetle yiyip adam ondan sonra zehirlenir. Hı. Ama o hemen dediğin gibi mesela öyle bir savunma mekanizması yaratmış Allah. Hemen farkına varıp onu zaten vücut dışarı atmaya çalışıyor.
Evet, yani bakteri ya da virüslü olmuş olabiliyor. Çürük diyorsun ve yemiyorsun onu, ayırıyorsun hemen dediğin gibi. Yani daha lezzetli bir şey olsa hani normal günlük hayatımızda bile konuşurken bir şey atıştırırız falan. Tadını aldığımız zaman kötü bir şey hemen elimizde çıkarız falan. Diğer türlü olsa zaten en güzel bir şey. Başka bir şeyle uğraşıyorsun. Beyin onu algılayıp da yani çıkarma ihtiyacı bile hissetmeyebilirsin. Çok kötü sonuçlar doğurabilir. Ki şöyle bir şey var. Sindirimden bahsediyoruz. Şimdi şunu da düşünmek lazım. Aldığın gıda ağzına girdiği zaman sindirmeden önce ağızdan geçmek zorunda. Ve soluk borusuyla yemek borusunun bağlantısını zaten ne herkes biyoloji kitaplarından biliyor. Öyle bir şey ki nefes borumuza kaçmasın diye orada bir kapakçık var ve kapanıyor.
Evet.
Ve sol yemek borusundan gidiyor aldığımız gıda. Yani o kapakçık niye kapanıyor ki yani? O bilinçsiz, şuursuz kapakçık neden kapansın ki normalde? Evet. Yani her yediğimiz lokma bize tehlike yaratabilirdi. Evet. Milyarlarca insana her saniye tehlike yaratabilirdi. Ama olması gerektiği şekilde o da kapanıyor. Çok güzel sindirimimizi sağlıyoruz. Ve yemek borusundan geçen o gıda da şey değil, yukarıdan aşağı doğru iniyor. Biz tabii ki yer çekimi olduğunu düşünebiliriz aşağı sindirirken yemek borusunda, ama o yani yan dursak da ters dursak da bunu Oktor Hoca da söylemişti. Tabii ki denenecek bir şey değil. Denenmemesi lazım ama. Yani o yer çekimi kuvvetinden dolayı değil.
Yine çalışıyor.
O şekilde yaratılmasından. Yani çeken bir kuvvet var orada ve aynı güzergahta soluk yemek borusundan aşağı doğru mideye karışmak üzere yolunu buluyor.
İnşallah.
Ve yani çok bu... enteresan bir şey de bebeklerde o kapak daha yukarıda. Böylelikle hem anne sütünü çevirirken hem de nefes alabiliyor.
Evet, inşallah.
Ama daha sonra büyüdüğünde kapak yine eski yerine geliyor. Geliyor.
Evet,
inşallah. Bu da çok mucize.
Ha, bir de şimdi hakikaten Furkan'ın söylediği şey çok önemli bir detay. Yani bütün vücut olsun, her şey olsun. Adamlar tesadüf diyor ya. Yani şu kapak olmasa insanın yaşaması mümkün değil. Evet. Onun da aynı anda olması lazım. Yani evet. O bütün mükemmel sistemlerle beraber oradaki o kapak da mutlaka var olacak ki insan yemek yiyebilsin, nefes yani, alabilsin. Evet, yani bir kere bir şey olsa hani başınıza gelmiştir. Nefes evet, boruna evet, küçücük evet, bir şey kaçsa yani ciddi ölüm tehlikesi geçiriyor insan en ufak şeyde bile.
Orada da enteresan yani yine bir mucize var orada. Şimdi senin söylediğine ek olarak bir şey söyleyeyim. Yani senin anlattıklarının hepsi bizim yaşamımızı sürdürüyoruz. İşte yemeğin tadı olsun ağzımıza aldığımızda hepsi çok ayrı ayrı lezzetler. Yani meyveler, sebzeler işte içinde diyorsun protein var hayvanların işte etlerinden protein alıyoruz. Efendim söyleyeyim yani her işte buğdaydan yine alıyoruz karbonhidratı falan bir şekilde insan vücuduna yararlı olan her şeyi biz bünyemize alıyoruz. Ama bunlar dediğim gibi tat alma, işte lezzet falan bunlar bizim için bir lüks. Ama dediğim gibi o kapakçık yani bizim her saniye
zorunlu bir şey.
Yani. Zorunlu bir şey. O tabii, kesinlikle olması gereken şey ve o evet. Bir şekilde bizim yaşamımızı sürdürüyoruz yani.
Evet, olması gerekiyor ve düzgün de çalışması gerekiyor. Evet.
Kesinlikle.
Yani an ve an onu devam etmesi gereken bir mucize benim maşallah.
Evet.
Evet şimdi sindirimle ilgili Allah'ın yaratmış olduğu uyumu da bize gösteren bir sunum var. Koalalarla ilgili. Koalalar bir canlı ve özellikle yedikleri bir besin var. Bu da tam o canlıya göre. Şimdi ayrıntılarını sunumda hep beraber görelim. Çok yönlü uzmanlar koalalar. Koala yaşamlarının büyük bir bölümünü okaliptüs ağaçlarının üzerinde geçiriyorlar. Koalanın pençeleri ağaçların yumuşak ve düzgün gövdelerine çengel gibi saplanıyor. Dört ayağı da tıpkı bizim gibi sopayı kavramamız gibi ağaçların dallarını rahatlıkla kavrayabiliyor ve dallara sarılarak tırmanmasını sağlıyor. Yani ağacın dalları tam okaliptüsün koalanın besleneceği gibi. Şu anda videosunu görüyoruz sevgilim. Ve süpermarkette alışveriş yapar gibi. Bir oradan bir oradan.
Bir de oyuncak gibi tip yani normal.
Sakin şimdi yalnız eğer ne kadar çok sevimli de görünse okaliptüs ağaçlarının yaprakları bu gördüğümüz yapraklar şu an zehirli bir şey. Yani birçok canlı zehir etkisi gösteriyor. Ama koala özel mide yapısı sayesinde bu yapraklarıyla besleniyor ve zehrin etkisi olmuyor. Koala su ihtiyacını da okaliptüs yapraklarından sağlıyor. Okaliptüs yaprakları eterik yağ içerir. Bu yağ birçok hayvan için öldürücü nitelik taşıyan kimyasallardan oluşur. Koalanın karaciğeri bu maddenin zehirini etkisiz hale getirecek bir sisteme sahiptir. Yani bu ne demek? Zehir kimyasal olarak biyolojik enzimleri inhibe eden maddeler oluyor. Yani bizim ve canlıların vücudunda enzimler yani proteinler çalışmazsa canlı yaşayamaz. Bu bir kanun biyolojik olarak. Zehir dediğimiz kimyasal maddelerde bunlar da keza proteinler oluyor veya toksik maddeler oluyor. Bunlar bizim vücudumuzdaki hayati olan enzimleri çalışmaz hale getirirse yani inhibe ederse o zaman canlı yaşayamıyor ve zehirlendi diyorsun. Veya en sonunda hatta öle de biliyor zehrin etkisi eğer büyükse. Şimdi okaliptüsü etkisiz hale getirmesi için şu lazım. Karaciğerindeki sistem şudur. Orada salgılanan bir enzim yani bir protein yani DNA'sının bir ürünü okaliptüsteki toksik etki yapan maddeyi etkisiz hale vücuda zarar vermeyecek forma getiriyor. Mesela onu monomerlerine parçalıyor daha küçük parçalarına veya o bileşik kimyasal bileşiklerin hepsi elementlerden oluşuyor. O elementlerin formunu değiştirip zararsız bir element haline getiriyor.
Panzehir.
Panzehir. Hı. Ama panzehir nerede? Okaliptüsün, evet karaciğerinde şey, bir protein. Bu protein, koalın. Bu protein nerede? Koalanın DNA'sında. Demek ki, ve koala ilk baştan beri okaliptüsle besleniyor.
Evet.
Sonradan sonra gelişmiş bir yapı değil. Zira su ihtiyacını da okaliptüsten karşılıyor. Yani koalanın yaşam çevriminin çok büyük bir parçası. Okaliptüs. Dolayısıyla hem okaliptüs hem koala ve bu arasındaki uyumla ilgili tüm DNA ancak başından beri tam ve eksiksiz olursa o zaman bu yaşam uyum içerisinde milyonlarca yıl devam edebiliyor. Yani evrimcilerin dediği gibi öğrenerek veya kademe kademe veya zaman içerisinde ekleme yoluyla bir bilgi artışı veya bir uyum söz konusu olmuyor. Hayır. Baştan varsa planlı bir şekilde ancak oluyor.
Zaten başka türlü olması niye imkansız? Bir de şimdi düşün, o zehirli bir şey vücudunda onun panzehiri olmasa zaten ölecek.
Evet.
Şimdi ilk koala bunu yiyecek, ölecek. Bir daha bunu deneme şansı yok ki.
Evet.
Ve hani bunu aldığı zaman o zehri vücutta onu analiz edip bunun nasıl bir toksik madde olduğunu anlayıp bunu etkisiz hale getirecek proteinin nasıl bir protein olması gerektiğini anlayacak bir sistem var mı? Bir şuur var mı? Bir akıl var mı? Yok. Şimdi evrimcilerin iddia ettiği zaten işte bu şuurun orada olmuş olmasına geliyor. Yani o zaman oradaki hücrelere, proteinlere, onları meydana getiren atomlara şuur vermiş oluyorlar. Çünkü bunu Allah'ın yaratmasını inkar ettiği zaman bir insan demesi lazım ki koalanın vücudundaki hücreler o zehir geldiğinde birdenbire, hem de böyle bir vakitleri de yok, yani zehirlenmeden hemen önce kimya laboratuvarı gibi işlem gördüler, gelen zehri analiz ettiler, nasıl bir şey olduğunu anladılar, vücutlarında hemen onun panzehirinin formülünü bulup üretimini kurup onu etkisiz hale getirdiler. Yani böyle akıl dışı bir şey iddia etmesi
aynen
lazım.
Aynen öyle. Nereden baksan falso zaten.
Tabii. Aynen öyle. Yani böyle bir şey olamayacağına evet. göre hocamın da dediği gibi bunun tek bir açıklaması olur. O yaprağı da yaratan, o bitkiyi de yaratan, o hayvanı da yaratan Allah'tır. Ve o canlıyı, o bitkiyi yemek üzere yaratmıştır. Onu onun besini olarak yaratmıştır. Onun zehirli olmasını da yaratan Allah'tır. Ve onun panzehirini onun vücudunda üreten de Allah'tır. Ve bu hakikaten böyle bakınca da gerçekten çok büyük bir mucize. İnsanın Allah'a yakınlığını artıran yine bir iman hakikati inşallah.
Evet. Hatta bayağı faydalı bir bitki okaliptüs koala için. Bakın daha diyor ki vücuda sürülen yağın bir kısmı havaya karışmakta. Yani o okaliptüsün bir yağı oluyor. Onu vücuduna sürüyor koala. Bu vücuduna sürdüğü yağın bir kısmı havaya karışıyor. Bir kısmı da vücut içine nüfuz ediyor. Yağ hayvanın vücuduna yerleşen parazit haşerileri kürk içerisinden yere dökülmesini sağlıyor. Yani vücudundaki parazitleri
temizliyor.
Evet, su ihtiyacını karşılıyor dedik. Yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Parazitlerini döküyor. Ve koalanın vücut sıcaklığının düzenlenmesinde okaliptüs yapraklarının da büyük etkisi var. Vücut sıcaklığını da düzenliyor. Koala tıbbi eğitim almışçasına ağaçtaki yüzlerce yaprağın içinden kendisi için tam gerekli olanını seçiyor. Örneğin vücut sıcaklığı düşükse, yani üşüyorsa, o zaman falandren yağı içeren yaprakları, bunun tersi bir durum ise, yani ateşi varsa, yani vücut ısısı fazlaysa, bu sefer sineol içeren yüksek yaprakları çiğneyerek vücudunun serinlemesini sağlıyor.
Maşallah.
Okaliptüsle tüm hayat ihtiyaçlarını karşılıyor maşallah.
Ve çok sevgi dolu bir hayvan.
Evet.
Allah sarılıp duruyor, bir film vardı.
Evet. Şarkı. Secde suresinde Allah şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. İşte gaybı de müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen odur. Ki o yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. İnşallah. Ayette de söylediği gibi Erkan hocam, bütün bilgi Allah'a ait. Evet, söylediğin gibi inşallah. Okaliptüsün kimyasını da, koalanın kimyasını da yoktan var eden ve her ikisinin içerisindeki bilgiyi bilen kim? Allah. Başka bir şekilde biz bilginin yani kademeyle oluştuğu, böyle bir hayal ürünü, bir mekanizma doğada yok. Hiçbir yerde yok. Hı. Sadece Allah'ın yoktan var etmesiyle var olan bir anlam görüyoruz biz. Sonradan olan bir laboratuvar değil doğa. Ve doğada deneme yanılma diye bir konu yok. Yanıldığın zaman ölüyorsun.
Aynen. Okaliptüs, zaten şöyle evet. de bir durum var. Bunu yapması için, yani o okaliptüsü denemesi falan gerekir diye konuşuyoruz. Şöyle de bir gerçek var. Şimdi DNA'sını değiştirmesi lazım. Yani onun fayda sağlaması için. Okaliptüs bitkisi baktı ki zararlı sağlıyor. Hadi ben işte DNA'mı oynayayım, o protein, yani o enzim bunu zararsız hale getirsin diye düşündü diyelim. Bu sefer DNA'sını oynaması lazım. Kendi DNA'sını oynaması lazım. Bunu zaten yani yüzyıllardır biz yapamadık faydalı mutasyon. Yani DNA'yı oynayıp öyle bir şey var mı?
Yok. Yok.
Hayvan cihaz bunu yapsın yani.
Tabii.
Tabii. Bir de evet. burada şeyi görüyorsun, yani her türlü detay indikçe en ufacık molekülün bile, değil mi? Orada karaciğerde bir sistem var. Böyle Allah'ın kendisine vermiş olduğu görevi eksiksizce kusursuz bir şekilde yerine getirdiğini görüyorsun. Evet. Onun yapmanı zaten çok belli. Ama orada her şekilde olduğu gibi mükemmel bir uyum var. Yani böyle insan vücudunda da var. Bütün bitkilerde de var. Değil mi? Hayvanlarda da var. Koalanın içindeki sistemde de var. Hepsi birbirine anlık bir şekilde mükemmel uyum sağlıyor. Mesela orada karaciğerdeki işlem gecikse, mesela o zehri panzehir haline dönüştürmese, belki koala orada da ölecek. Hemen anında bir müdahale var. Mesela insan vücudunda öyle. Sindirim sistemi demini anlattık, o nefes kapağı içinden tutup detene kadar. Bütün moleküllerde de bunlar var. Hücrenin içerisinde de bu. Anında hemen müdahale var. Birbirleriyle çok ciddi bir şekilde haberleşme. Ve bu haberleşme beraber hangi organ, hangi hücre, hangi hormon ne yapar? Hepsi, hemen hemen hepsi birbirini biliyor. İşte karaciğer ne işe yarar, oradaki böbrek ne yapar, oradan nereye gitmesi gerektiğini, kime ne mesaj vermesi gerektiğini. Çok detaylı bir şekilde bilgi sahibi. Hemen hemen bütün hormonlar, bütün organlar hakkında bu bilgi sahip. Mesela böyle heyecanlandığında insan, korktuğunda, tehlike anında hemen sisteme giren bir adrenalin hormonu var, değil mi? Hepimiz biliyoruz mesela o korku ve tehlike anında vücut bir şey salgıyor, hormon salgıyor. Adrenalin hormonu ufacık bir molekülden oluşan bir hormon. Bütün vücudunda, hemen hemen bütün organlarına farklı farklı görevler veriyor. Öyle ki yani hem farklı farklı görevler veriyor, hem de hangisinin ne yapabileceğini biliyor. Hangisinin ne işe yaradığını, nasıl bir sistem üzerine kurulu olduğunu, vücudu ne yaparsa tepki verebileceğini hepsini tek tek biliyor. Mesela biz biliyoruz yani o heyecan anında o vücut onu salgılıyor ama gerçekleşen sistem mükemmel. Yani o anda beyin bir alarm durumuna geçiyor. Değil mi? Hipofizi beyimir gönderiyor alarm durumuna geçtiği için. Böbreklerden hormon salgılanıyor, adrenalin hormonu salgılanıyor ve farklı organlara gidiyor. Mesela damarlara bir görev veriyor adrenalin hormonu. Ama gittiği damarlara göre farklı görevler de verebiliyor. Aynı hormon, molekül yapısı aynı. Değil mi? Her şey içindeki her türlü detay aynı. Gittiği damarlar da yine vücudun damarları. Ama organına göre farklı görev verebiliyor. Mesela beyne, kalbe ve kaslara giden damarlara genişlemesini söylüyor, talimatını veriyor. Ki onların o anda, o heyecan anında, korku anında daha fazla kana ihtiyacı var. Onlar genişliyor. Karaciğere ve deriye giden damarlarda kasılmasını söylüyor. Çünkü o anda vücudun diğer taraflara daha çok kan pompalamasına gerek var. Onları oraya yönlendiriyor. Artı bu tehlike anında, korku anında bir zarar görebileceğini biliyor insanın. Özellikle deriye kan yollarını daraltıyor ki bir kan kaybı varsa, kan şey yani bir yaralanma durumu varsa kan kaybı azalsın, fazla olmasın diye. Yani o bir anda insanın vücudunun zarar görebileceğini bile artık Allah ona bilgi olarak yüklemiş. Evet. O bilgi onda var. Deriye, karaciğere, beyine giden yollara hepsine hangi görev vermesini yetini biliyor. Ama ikisi de aynı damar. Yani normal açıp baktığında insan vücudunda değil mi? Damar yolları aynı damar yolları. Sadece farklı organlarda olmasından dolayı farklı görevler veriyor. Mesela karaciğere gidiyor. O anda insan vücudunun ve beyninin şekere ihtiyacı var. Çünkü enerjiye ihtiyacı var. O heyecandan dolayı. Daha hızlı işlem, daha atak olması için. Depoladığı şekeri hemen kanı karıştırmasını talimatını veriyor. Görevini veriyor. Karaciğer de onu yani dinliyor. Yani o da onu anlıyor zaten. Orada çok büyük bir mucize var. Maşallah. Dinliyor ve hemen kana gerektiği kadar şeker moleküllerini katıyor ki beyin daha hızlı çalışsın, insan vücudu daha atak olabilsin, daha hızlı görevler yapabilsin. Mesela Allah hepsini böyle bir uyum içerisinde yaratıyor. Evet, hangi evet. Organ, hangi hücre, nerede ne yapacak, o anda ne yapması gerekiyor. Hepsinin bilgisi var ama bu karanlık içerisinde gerçekleşen bir organizasyon ve anlık gerçekleşen bir şey. Biz burada anlatıyoruz. Çok yani kabaca bir kısmını anlatıyoruz zaten. Dakikalar sürüyor. Bu anlık sahnesilik gerçekleşen olaylar bunların hepsi.
Tabii ki. Anında iletiyor. Ve senin anlattığın şimdi bilimsel kısmı, işin biyolojik kısmı. Yani bir de işin hayat, biz hayatın içinde bir yaşam mücadelesi veriyoruz. İşte heyecan duyuyoruz. Bazen sevinç, bazen üzüntü. Şimdi söylediğin o adrenalin hormonu o salgıyı yaptıktan sonra beyni iletiyor. Heyecanlanıyoruz, işte korkuyoruz falan. Yani insanın şöyle düşünsenize hiçbir o şekilde heyecanlanmıyorsun, mutlu olmuyorsun, üzülmüyorsun. Hep aynı. Dümdüz işte ne izlediğin filmden, ne yediğin yemekten, ne işte yaptığın güzel işten faydası. Ya hiçbir şeyden hiçbir şekilde bir herhangi bir duygu içermiyor. Yani öyle bir sistem düşünün. Ya ne kadar sıkıcı olurdu. Yani o işleri yaparken aynı zamanda da yani Allah bize yaşamı daha da kolaylaştırıyor aslında. Yani bir yandan da bize keyifli hale de getiriyor. Yani
bu inananlara üzüntü yok inşallah.
İnşallah. Yani bir şey ya da ne bileyim bir işte başarılı olduk. Onun bir mutluluğu hani o şuursuz atomlar öyle bir şey yapıyor ki insan içini pır pır uçacak gibi oluyor değil mi? Yani ya da ne bileyim bir film izlerken onun heyecanını duyuyor. Ya bu da işin başka bir kısmı. Yani insan hakikaten hayatı daha da güzelleştiren şeyler bunlar.
Evet, zaten hep hayatta yani Furkan Hocam'ın dediği çok doğru. Şimdi ihtiyaçları gidermek için yaratılmış her şey aynı zamanda o hayata güzellik, renk katan şeyler. Yani mesela meyveleri düşün. Hani yiyorsun, besleniyorsun ama baktığın zaman çok büyük bir zevk alıyorsun. İşte hayvanların o güzellikleri her biri birbirinden farklı ama işte hem etinden, sütünden, işte derisinden, her şeyinden istifade ediyoruz. Vücudumuzdaki o mekanizmalar bizi hem korurken hem dediğin gibi hayattan bir takım işte Allah'ın izniyle, dilemesiyle, helal sınırlar içinde bazı hazların almasına vesile oluyor. Şimdi öyle bir mekanizma, öyle bir sistem yaratmış ki Allah, hiçbiri birbirinden en ufak bir şekilde çelişmiyor. Hiçbir çatlaklık, hiçbir birbiriyle tezat, hiçbir şey bulamıyorsun. O zaten o mükemmellik bunun ancak ve ancak sonsuz kudret sahibi bir yaratıcı tarafından yaratılmasıyla olacağını gösteriyor. Başka hiçbir türlü olamaz. İnsanlar o bilgiye kendileri bile sahip olamazken onları zaten şuursuz atomlara vermesi hani hakikaten akıl alacak bir şey değil. Çünkü Allah meleklere sorduğunda bile onlar isimleri biz bilemeyiz diyorlar. Senin bize öğrettiğinden başkasını biz bilemeyiz diyor melekler. O zaman Hazreti Adem'e soruyor, o da onun öğretmesiyle isimleri sayıyor. Şimdi hani biz hakikaten düşünelim, mesela vücudumuzda olan bir olaydan bahsediyoruz. Bunu ilk defa duyduğumuzda yeni öğreniyoruz zaten. Ama vücudun zaten yapıyor onu. Yani biz bir haberimiz bile yok. Ancak bunu birisi bize anlatacak ki öğreneceğiz. Vücuttaki o hücreler bunu nereden bilecek? Nasıl yapacak yani bunu? Böyle bir şey düşünmek mümkün mü? Belli ki zaten o bütün bilgiye sahip olan bir varlık onları yaratıyor o haliyle. Zaten insanların, hani evrim savunanların, tesadüf diyenlerin en akıl almaz çelişkilerinden biri de o. Hem kendileri hep sürekli anlatırlar bilgi ne kadar önemli, işte bilimde, bilgi çağı falan. Bilgi dediğin şey kendi kendine ortaya çıkmaz ki. Yani o bilgiye sahip olan bir varlığın ortaya koymasıyla o bilgi ortaya çıkar. Bilgi kendi kendine taştan topraktan bilgi mi çıkar? Var olmayan bir bilgi nasıl gelecek? Ancak zaten onu bilen birinin bildirmesiyle olur. Yani Allah'ın vahyiyle olur. Arı nereden bilsin gideceği şeylerin yollarını? Göz nasıl bilsin ışığı elektrik sinyaline çevirmeyi veya hormonlar dediğin gibi Ender Hocam'ın anlattığı, yani o hormon öyle bir emir verecek ki vücudun her tarafı ayrı bir şey yapacak. Hani rengi falan gider insan işte, evet. Kan çekiliyor, kesilirse kan akmasın diye. Yani bu bir tek o yeter yani, o kadar büyük bir mucize ki bu. Yani bunu hormona mı vereceksin? Vay be, hormon hani ne kadar süper bir şey yaptı. Hormon dediğin molekül, böl parçalarına atom. Atomu da incele, işte elektronlar, çekirdek, proton, yani bu mu? Yokluk mu yani bütün bunları yapan? Tabii ki yani burada zaten kendi bilimsel iddialarıyla çelişiyorlar. Bunların hepsini hiç yoktan var eden Allah'tır. Ve Allah bunları o kadar mükemmel şekilde yaratmıştır ki biz hani detayını gördükçe zaten onun mucizesini daha iyi anlıyoruz inşallah.
Evet. Ya bir de bu konuştuklarımızı öğrenme boyutuyla düşündüğümüzde zaten bunlar açık bilgiler. Herkesin açıp okuyabileceği, okullarda da öğrendiğimiz bilgiler ama burada yorumlamak gerçekten önem kazanıyor. Konuyu bir yere bağlamak önem kazanıyor.
Evet,
İşte konunun yaratılış gerçeği, iman hakikatleri boyutu çok önemli. Ve Sayın Hocamız adlı noktadan Allah razı olsun. Bu boyutunu insanlara anlatmakta çok kararlı ve güzel bir mücadele gösterdi. Çok güzel eserler ortaya koydu. Ve bu vesileyle insanlara bu bilgileri doğru yorumlamak imkanı oluştu. Bunlardan bir sonuç çıkarma ve Allah'a yakınlaşma vesilesi ortaya çıktı. Aynı şekilde hocamız yaratılış gerçeğini iman hakikatleriyle ortaya koyarken evrimin pek çok yönden de çürütecek delilleri ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi de fosiller oldu. Yeryüzünde bulunan 350 milyona yakın fosilin pek çok örneğinin Yaratılış Atlası kitabında bir araya getirilmesiyle çok ciddi bir darbe indirilmiş oldu evrim teorisini savunanlara. Ve bu kitap tüm Avrupa'ya, üniversitelere, bilim adamlarına, akademisyenlere gönderildiğinde de çok büyük bir etki meydana getirdi. Ve Yaratılış Atlası'nın Avrupa'ya ulaşmasından sonra Avrupa halklarının evrime olan inancında çok ciddi bir azalma ve yıkılım meydana geldi. Bunu gösteren çeşitli anketler var. Bunlardan bahsedelim biraz. Mesela Fransız Science Actualité sitesi, Fransa'da yaratılış haftasının dağıtımından sonra meydana gelen büyük etkinin ardından halka açık bir anket düzenlemiş. Evrim konusundaki düşünceleriniz başlıklı anket sonuçlarına göre halkın %92'sinin evrime inanmadığı ortaya çıkmış. Fransa'dan bahsediyoruz.
Fransa'da.
Evet.
Maşallah. Maşallah.
Mesela Almanya'nın en önemli yayınlarından eskiden. Die Welt gazetesinin internet sitesinde yine yaratılış konulu bir anket düzenleniyor. Ankette sorulan size göre yaşam nasıl oluştu sorusuna katılımcıların %86'sı Allah yarattı şeklinde cevap verdi.
Ha, maşallah.
Danimarka'da yüksek tirajlı günlük yayınlardan biri Extra Bladet gazetesinin internet sitesi. Danimarkalılar artık evrime inanmıyor diye başlık atmış. Ankette şöyle bir soru var. İnsanların maymundan geldiğini düşünüyor musunuz diye sorulmuş. Halk %88 hayır demiş.
Maşallah.
Almanya'da yine büyük gazetelerden Süddeutsche Zeitung internet sitesinde evrimin gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili anket var. İnsanın bir yaratıcının eseri olduğuna inananların oranı %87. İsviçre'de aynı şekilde yaratılışa inananların oranı da %85.
Maşallah.
Maşallah.
Bu ülkelerin süper. Tamamı
evrimin Allah razı olsun hocamızın vesilesiyle hakikaten o kitapların maşallah. Vesile olmasıyla. Yani yoksa bunların hepsi hakikaten evrimin kalesi ülkelerdi. Tam tersti oranlar. Yani evet. Fransa'da %95 belki %99 evet. Evrime inanıyordu. Maşallah. Biz yolda gelirken Furkan hocamla onu konuşuyorduk. Şimdi hani iman hakikatlerinin üzerinde çok duruyor hocamız. Bu şunun için çok önemli. Zaten hocamız da bunu sık sık belirtiyor. Bir insanın Allah'ın varlığını, birliğini anlaması çok önemli. Şimdi herkes bir sürü şeyden şikayetçi ya. Yani diyor ki ya kardeşim adalet yok, şefkat yok, merhamet yok. Nerede o eski insanlar falan. E niye yok? Yani çünkü materyalist kafa, darwinist kafa eğer dünyaya hakim olursa bunların hiçbiri kalmaz. Bunların ortadan kalkması lazım. Onun için darwinizmin, materyalizmin yanlışlığını anlatmak çok önemli. İman hakikatlerini anlatmak çok önemli. Çünkü bir insan iman hakikatlerini iyi anlar, Allah'ın varlığına, birliğine, ahiretin sonsuzluğuna tam olarak iman ederse zaten o insan otomatikman iyi insan olur. O zaten vefalı olur. O zaten sevgi dolu olur, dürüst olur, adaletli olur. Allah'tan korkan, vicdan sahibi bir insan hiçbir şeyi yanlış yapmak istemez ki kasıtlı. Hata yapsa hemen tövbe eder, bağışlanma diler, düzelmeye çalışır. Dolayısıyla herkesin en çok bunu önemsemesi gerekir. Allah razı olsun hocamız bunun önemini yıllardan beri anlata artık bütün dünya bunu anladı ve o gözle baktığı için de insanların fikirleri hızlıca değişmeye başladı. Yoksa hani İslam'ın, Hristiyanlığın kurallarını karşılıklı oturup saatlerce konuşabilirsiniz. Hristiyan kendi bildiklerinin doğruluğuna inanır. Müslüman kendi bildiklerinin, hiç dine inanmayan da kendi hayat görüşünün doğruluğunu anlatır. Ve bunda hani bir sonuca varmak da çok kolay olmayacaktır. Ama bu kainatı, evreni, bütün canlıları kim yarattı, nasıl var olduğu sorusunu araştırmak çok bilimsel, çok net ve cevabı da çok açık Allah'ın izniyle. O cevabı bulan herkesin de zaten hayatı ona göre mutlaka yön değiştirecektir inşallah.
Evet, inşallah.
Bir ara vermemiz gerekiyor herhalde.
Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun Furkan Hocam.
Evet. Gerçekten sindirim sisteminden mesela bahsettik. Hepsi mucizelerle dolu. Sindirim sistemi sadece bir parçası. Biz sabah kalkıyoruz işte işe gittikten sonra kahvaltımızı ettikten sonra neler oluyor anlattın çok güzel bir şekilde. Ama bir de tabii sadece o değil. Yani birçok sistem var vücudumuzda işleyen. Zaten uyurken bile işleyen dolaşım sistemimiz var. Yani başlı başına o da yani ayrı bir konu. Onu zaten detaylı anlatırız ama bu mucizelerin bazıları yani zaten detaylı olarak Kur'an-ı Kerim'de anlatılan çok şey var. Ama bazıları şifreli yani insanları biraz daha okumaya iten, biraz daha araştırmaya iten şeyler var. DNA'dan bahsettik daha önce, protondan bahsettik. Bunlar Kur'an'ın içinde şifreli, gizli. Retina da aynı şekilde yine Kur'an-ı Kerim'in mucizesi şifre bir şekilde bize Allah'ın anlattığı bir konu. Retina görmemizi sağlayan hücrelerin bulunduğu göz tabakası zaten bunu biliyoruz. Kur'an'da retina kelimesini oluşturan harfler tek bir ayette Fatır suresinin 8. ayetinde yan yana geliyorlar. Üstelik bu ayette görmekten ve göstermekten de bahsediliyor. Bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, güzeli güzel, çirkini çirkin gören kimse gibi midir? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Fatır suresi 8. ayet. Ekranda bakın çok yani net bir şekilde retinanın Arapça harflerle bakın gözüküyor. Buradaki mucize, buradaki şifre de burada. Yine yan tarafta hemen alt çizili bölgede retina harfleri, R, T ve N harfleri orada gözüküyor. Görmeyi sağlayan retina kelimesinin geçtiği bu ayette görmek anlamına gelen Arapça ra fiilinden bahsediliyor. Sonraki ayetlere bakılınca da aynı surenin 19. ayetinde kör ve gören bir olmaz cümlesi geçiyor. Bilindiği gibi retina hasarları kalıcı körlüğe neden olmakta. Sonraki 20. ayette ise karanlıklarla aydınlık bir olmaz ifadesi geçmektedir ki bu anlatım retinanın ışığa duyarlı hücrelerden oluşması bakımından çok manidar. Dolayısıyla retina kelimesinin binlerce ayetin arasında sadece bu ayetlerle bir arada bulunması yine Allah'ın Kur'an'daki mucizelerinden bir tanesi daha. Gerçekten bu ayetlerin bir arada bulunması bile yani mucize yani evet, şekilde belli ediyor. Evet. Ki yani bu retina kelimesi burada daha sonra bilim adamlarının araştırıp bu görmemizi sağlayan hücreye verdikleri isim retina. Yani düşününce ne kadar enteresan hani Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl önce geçiyor ve şifreli bir şekilde Allah da o bilim adamına verdiği ismi daha önceden zaten vahyetmiş ona yani bulacağını zaten önceden belli ve retina ismini evet. veriyorlar.
Evet. İnşallah. Bu da her şeyin kaderde tabii evet. önceden beri var olduğunu i̇nşallah. Gösteriyor inşallah. İnşallah.
Bir ayrı mucize de o ayette gösterilen diyor ya hani yaptığı kötü şeyi kendine güzel gösterilen. Evet. Şimdi mesela retinada ışık elektrik sinyaline dönüyor. Sonra elektrik sinyali beynin görme merkezi denilen bir yere gidiyor. O yer kapkaranlık. Hiç ışık yok. Proteinden ve kolesterolden oluşuyor. Bizim görüyoruz dediğimiz yer orası. Orada bir görüntü meydana geliyor. Şimdi o görüntü gelen görüntünün meydana gelen görüntünün aslında dışarıdakiyle hiçbir bağlantısı yok. Yani normal fiziki olarak da yok. Çünkü artık biz ışıktan bahsetmiyoruz. Bir elektrik sinyalinden bahsediyoruz ve orada gösterilen bir görüntü var. Evet. Allah işte o görüntüyü dilediğine dilediği gibi gösteriyor. Ayette o açıdan evet. ona da işaret yani ediyor.
Zaten hani bir parçasından bahsettik. Bu bile insanlar duyunca bir hayranlık uyandıracak bir şey gerçekten. Yani retina isminin bile işte o zaman evet. 1400 öncesinde Kur'an-ı Kerim'de geçmesi bile muazzam bir şey. Fakat işte o göz görme meselesi o da inanılmaz bir olay. Yani karanlık bir odada bizi gözümüzle görmüyoruz. Beyine iletilen elektrik sinyallerinden. Aslında beyin o işlemi sağlıyor. Yani gözde görme yetisi yok aslında yani.
Tabii.
Beyin sağlıyor bunu. Ve öyle kaliteli bir görüntü ki geçen programda yine söylemiştik 512 yanlış hatırlamıyorsam megapiksel görüntü. Yani hı hı. ki işte bilim adamların yani yüzyıllarca uğraştı. Şu an zaten o seviyeyi yakalamaya çalışıyorlar işte HD görüntüler yok işte LED TV'ler, plazmalar falan. Biz doğduğumuz andan itibaren hepimizde olan bir şey, muazzam bir şey yani.
Ya beyinde gidiyoruz da hani beyinde ne görüyor?
Hani evet.
Beyinde gören ne yani? Evet. Sonuçta orada karanlık bir yer ve et var. Yani evet, beynin evet. neye benzediğini hepimiz biliyoruz yani sonuçta bütün canlılarda aynı olduğu için. İşte herhangi bir hayvanın, dananın beyni hani normal pişirip limon sıkıp yiyorlar yani sonuçta. Böyle bir şey değil yani. O bildiğimiz bir et parçası. Onun öyle kendi kendine bir görebilme özelliği yok. Öyle bir orada bir göz de yok. Göz yokken görüyoruz biz. Dediğin gibi yani bizim gözümüz dediğimiz şey tamamıyla bir ışığı içeri transfer eden bir kanal. Aracı. Kanal yani. Orada herhangi bir görüntü de meydana gelmiyor anlamda. Bir görme işlemi de meydana gelmiyor. O kapkaranlık beyinde görüyoruz. Demek ki gören varlığın göze ihtiyacı yok. Evet. O da Allah'ın insana üflediği ruhu inşallah.
İnşallah.
Gören de, duyan da, işiten de, evet. bütün bunları yorumlayan, hı-hı. bundan işte bir hisler edinen, tanıyan, algılayan, sevinen, şefkat duyan o hep Allah'ın insana üflediği ruh, insanı insan yapan şey. Onun dışında zaten gerisi hep sebepler. O sebepler de öyle bir yaratılmış ki biraz incelediğimiz zaman onun hani bir sebep olamayacağını da hemen anlayabiliyoruz Allah'ın izniyle.
Evet. Hocam Allah'ı muhteşem yaratma sanatına yaratma sanatını tespit etmemiz gereken kırlangıç kuşlarının yuvalarını nasıl yaptıklarından bahsetmek İnşallah. İstiyorum ben de. Bütün canlılar gibi kırlangıç kuşları da yavrularını koruyorlar ve yavrularının korunması için sanki önemini biliyorlarmış gibi adeta o şekilde yuvalarını inşa ediyorlar. Çok sayıda mimari detaya sahip olan yuvaları kırlangıçlar çok farklı tekniklerle yapıyorlar. yuvanın yeri ve yuvada kullanılacak malzemeleri bulup inşa ediyorlar. Erkek kuş gerekli malzemeyi ararken dişi kuş yuvanın kurulacağı yerden ayrılmıyor ve seçtiği bölgeye başka kuşların yuva yapmasını önlüyor. Genellikle seçtikleri bölgeler hava durumundan ve avcı kuşlardan etkilenmeyecek köşeler. Buldukları bölgenin hava durumunu yavrularını korumak için yavruların gizli köşelerde yapılması gerektiğini bilecek şurada elbette değiller. Fakat bu şekilde hareket ediyorlar. Allah onları ilham ediyor elbette ki. Dişi kırlangıç, erkek kırlangıçın ağız salgısıyla harç ederek gagasını getirdiği çamuru topluyor. Saman ve otlarla sağlam bir yuva yapıyorlar. Kırlangıçların yuvalarının sağlamlığının bir sebebi salgılarında bulunan bir enzim. Toprağı çamur yaparken kullandıkları bu enzim tüm nemi dışarıda tutuyor. Dişi yuva için özel olarak hazırlanmış bu malzemeyi özel olarak yaratılmış gagası ve yassı, yani yassı ve geniş gagasıyla inşaatlardaki mala gibi duvarları sıvıyor. Dişi kuş yuvayı yapmaya önce dıştan başlıyor. İlk olarak küçük daireler oluşturuyor. Daireler küçüldükçe de yapı sıklaşıyor. Küçük çamur parçalarını birbirlerine kilitleyecek şekilde iç içe ve üst üste örtüyorlar. Genellikle yuvalar kubbe görünümünde. Yuvanın ağırlık merkezi yapıyı kesen üç düzlemin orta noktasında kalıyor. Yuvanın çoğu ancak bir kırlangıçın sığabileceği kadar. Eni yaklaşık 20 santim, derinliği 10 santim kadar. Pamuk ve başka kuşların tüylerini toplayarak yuvalarının içlerini oluşturuyorlar. Bu canlılar normalde akıl ve şuur sahibi canlılar değil sonuçta. Allah'ın vahiy etmesiyle bu şekilde davranabiliyorlar. Bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah sığınırım. Görmedin mi ki göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçan kuşlar gerçekten Allah'ı tesbih etmektedir. Her biri kendi doğasını ve tesbihini şüphesiz bilmiştir. Allah onların işlediklerini bilendir. Nur Suresi 41. ayet.
Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah.
Yani her hayvanı incelediğimizde hakikaten yani hepsinde ayrı birer mucizesi var. Yaşadığında yaptığı davranışları izlesek hepsinde ayrı ayrı mucizeleri var. Yani hiç acaba bunu nasıl yapıyor dedirtecek mucizeler içinde saklı.
İnşallah.
İşte bunları tabii ki yani vahyeden, emreden çok üstün akıl sahibi bir yaratan var muhakkak. Yani şüphesiz İnşallah. Allah. Az önce bahsettik. Yani bu evrim teorisinin tabii ki zamanında her türlü kötülüğü, fenalığı getirmiş. İşte rejimlerden yine bahsettik az önce. Dünyanın her yanında artık rejimler de değişti. Biz bunu yani sürekli hani dile getiriyoruz. İşte Fransa kalesi dedik, evrim teorisine inananların kalesi dedik. Fransa'da, Danimarka'da her yerde bu sayı gittikçe azalıyor. %10'lara kadar geldi. İnşallah daha da yani sıfıra kadar inşallah iner. Yani rejimler değişiyor. Ateist, Marksist, Faşist, emperyalist sistemlerin tamamı artık çökmüş durumda. Bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Bunların oluyor olması Hazreti Mehdi'nin artık yani şu an yaşadığı gerçeğini ve faaliyette olduğunu da bir alameti.
İnşallah.
Biraz ahir zamanla ilgili Hazreti Mehdi'nin de karakterinden yine bahsedelim. İnsanları dostluğa ve birlik olmaya çağıracak Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyamında her şey dostluk ve beraberlik çerçevesinde olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında kalplerdeki kinler atılacak, her yeri huzur ve emniyet saracak. Yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde sapkın sistemler yıkılacak. Naim ve Ebu Naim Ebu Said'den tahric etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zamanın inkitağa uğradığı, yani sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir zat gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır. Hazreti Mehdi aleyhisselam insanların tüm sorunlarına çözüm olacaktır. Herkesin yardımına koşacaktır. Dediğim gibi işte bu sistemlerin tamamının yıkılması Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur edeceği yüzyılda olması sallallahu aleyhi ve sellem'in bir mucizesi.
Evet, inşallah.
Evet, Hazreti Mehdi aleyhisselam imdada gelen ve feryat residir. Yani feryat edenin yardımına koşan, yardım eden anlamında. Allah onu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir. Allah Hazreti Mehdi aleyhisselam vesile ederek hem şiddeti hem de şiddetin felsefesini yok edecektir. Şehit Hüseyin'in gaybeti. Sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yükselişi olacak. Allah onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla yalanları ortadan kaldıracaktır. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla şiddeti ortadan kaldıracaktır. Yine bir başkası, Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında zalimlerin hakimiyeti sona erecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümdarlığı, hükümranlığı zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı, münafıkların ve hainlerin siyasi nüfuzu yok olacaktır. Yani son bulacaktır.
Evet, ayrı zamanda yaşıyoruz. Allah'ın yani istediği, Allah'ın ol dediği şey olur inşallah. Allah'ın Hadi ismi var ve bu çağda da Allah Hadi ismini tecelli ettiriyor. İnşallah. Ve tüm insanlar her geçen dakika daha fazla insan Allah'a iman ediyor. Daha fazla insan İslam'ı seçiyor, Müslüman oluyor inşallah. Çünkü Allah'ın Hadi ismi tecelli edecek. Allah böyle dilediği için böyle oluyor. Şimdi bu ahir zamandaki haberler, mesela Hazreti Mehdi'nin özellikleri, hadisler, Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisler bir bir gerçekleşiyor inşallah. İşte bizim az önce anlattığımız, işte Tuğçe Hocam ve size anlattı, iman hakikatlerini Allah herkesin görebileceği, anlayabileceği şekilde bütün medya, teknolojinin de gelişmesiyle herkese ulaştırıyor. Ve bütün hakikatler artık gözler önünde sergilenmiş olarak Allah'ın ayette buyurduğu gibi böyle yatsınamayacak, inkar edilemeyecek boyutta gözler önüne geliyor.
İnşallah.
Mesela evrimciler diyor ki ya bunlar tesadüfen doğa kendini yapıyordu, doğa ana vardı. Şimşek çaktım elektrik oluyor, yanardağ patladı mı ısı oluyor. Akan seller, sular derken protein tabii ki oluşur, neden oluşmasın? Canlılık tabii ki böyle oldu gibi masalları bundan bir asır önce söylediklerinde birçok kişiyi inandırabiliyorlardı. Birçok kişi inanacak kitle bulabiliyorlardı. Ama bugün bütün evrim kamuoyu, yani bütün evrime inanan bilim adamlarının en ağababaları dahi olsa bir tane bile evrimci yalan artık iddia edemez hale geldi. Çünkü bugün bir haber çıktığı an o gün hocamız cevabını veriyor. Nereye? Bütün dünyaya. Yani fikirsel çarpışma tüm dünyanın gözleri önünde gizli bir şey kalmaksızın artık oluyor.
İnşallah.
Yani İDA'yı mesela ileri sürdükleri an diyorlar ki sözde bu insanın işte atası olabilir gibi, ki propagandayla bütün evim esel yayın organlarıyla desteklendiğinde de hemen onun propagandası yapılıyor. Tüm dünyaya nasıl yayılıyorsa evrimci propaganda, aynı şekilde hocamızın mesela dedi ki İDA bir soyu tükenmiş lemur türüdür. Lemur günümüzde yaşamayan lemur isimli canlının soyu tükenmiş bir türüdür. Ve ara geçiş fosiliyle alakası yok. Tam ve mükemmel bir canlıdır dedi. Aynı hızda bütün dünyaya yayıldı. Ve gittiği her yerde bütün İDA öyle nasıl yayıldıysa tekrar içine girdi. Çok yok oldu.
Bunun gibi daha birçok şey var. Evet. Başlık atmış. İDA adı verilen fosil iskelet insanın atası değil. BBC News'te primat fosili ata değil diye onlar da kabul etmişler.
Zaten hep kabul ediyorlar yani. Evet. Ama bıkmadılar yani. Aslında, bir kere yapar, 10 kere yapar insan. 100 kere de bir şey söyleyip sonra pardon değilmiş, pardon o da değilmiş.
Bu sahtekarlıklardan kısaca bahsedebiliriz. Yani ne öne sürmüşlerdi, ne oldu ortaya çıktı gibi.
Ona girmeden hocam, şu ahir zamanla ilgili Furkan hocamın söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Hazreti Mehdi'nin zaten en büyük özelliği bozulanı düzeltmek üzere Allah'ın dilemesiyle geliyor. Dolayısıyla bugünümüzde yaşadığımız bizim bütün o işte mesela rejimlerin değişmesi, kargaşaların çıkması, işte savaşlar, bunlar zaten olması gerekiyor. Yani önce bir bozulma olacak ki,
evet.
Yani deccaliyet önce bir hakim olacak ki onun arkasından zaten Hazreti Mehdi'ye ihtiyaç olsun. Ve Allah Mehdi'sini insanları kurtarmak için dünyaya göndersin. Evet. Zaten biz şu anda yani en büyük alametlerden biri de o bütün olayların bütünü zaten. Biz bunu çok açık bir şekilde görüyoruz. Dünyada geçtiğimiz şu yakın yüzyılda çok büyük bir bozulma meydana gelmiş durumda. Zaten işte dünya savaşları, arkasından terör, yani o vahşi kapitalist sistemin hakim olması, işte insanların tamamen adaletsiz bir şekilde yönetilmesi, işte Müslüman ülkelerin bile hani diktatörlerin yönetimi altında tamamıyla dinsiz bir sistemle yönetiliyor olması zaten deccaliyetin her yere o anlamda hakim olduğunu gösteriyor. Biz bunu gördüğümüz zaman diyeceğiz ki işte tamam. Allah'a çok şükürler olsun ki Hazreti Mehdi artık dünyada. Çünkü gelmesinin vakti gelmiş. Yani o üst üste oluşan yüzlerce alametin yanında bir de çok büyük bir alamet oluşup bütün dünya zaten o bahsedilen karmaşık, karışık, kaos dönemini yaşıyor. Bunu görüyoruz. Allah'ın izniyle ama bunların hepsi işte şu anda önce kalplerde çok büyük bir değişiklik meydana geldi. Allah'ın dilemesiyle yavaş yavaş bütün İslam ülkelerinde de, Türk milletlerinde de, bütün dünyada artık daha demokratik, daha özgür, daha akılcı, daha vicdana dayalı, daha insancıl rejimler hakim olmaya başlıyor. Bu Hazreti Mehdi'nin zaten çıktığının, onun dünyadaki varlığının bir göstergesi, onun gölgesinde oluyor Allah'ın izniyle bütün bunlar, Allah'ın dilemesiyle. İnşallah tam anlamıyla ortaya çıkıp Allah'ın kastettiği o güzel ahlakın dünyaya hakim olmasının da vakti yakın inşallah.
Bir de hocam deminden bahsetti ya, mesela oradaki bütün Mehdi'nin özellikleri, bütün insanlara ihtiyacı olan şeyler zaten değil mi? Evet. O sevgi ortamı, bir kişinin ihtiyacı olduğunda ona yardım edilmesi, evet, şiddetin ortadan kaldırılması. İttifakla kime sorsanız zaten bundan yani olması gerektiğini söylüyor.
Tabii kim istemez ki yani.
Tabii Hazreti Mehdi vesile kılıyor.
Evet, inşallah.
Yani o hani herkesin zaten fıtratında, yaratılışında zaten asıl istediği sevgi, barış, özgür ortam. Rahat edebileceği, herkesle diyalog kurabileceği bir ortam. Allah işte bunu fıtratlara koymuş zaten. Bu şekilde yani Hazreti Mehdi vesilesiyle yeryüzünde bütün her yerde değil mi, o güzel ahlakı, o böyle Kur'an ahlakını, İslam ahlakını vermiş olduğu güzellikleri getirtiyor inşallah.
İnşallah.
Buyurun.
Evet. Bu ayrı zamanla ilgili olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği altın çağ dönemi, Hazreti Mehdi aleyhisselam vesilesiyle yaşanacak o güzel çağ, Peygamberimizden sonra yaşamış olan çok sayıda İslam alimi de müjdelemiş. Bu müjdeyi kendi devirlerindeki insanlara iletmişler. Tarih boyunca pek çok İslam alimi. Şu anda yaşamakta olan İslam alimlerinden de bunu müjdeleyenler var. Mesela Mehmet Said Kotku Hazretleri var. Rahmetli oldu kendisi. Allah'ın rahmetine kavuştu 1990 yılında. Onun da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlattığı sözleri var. Onlara bakalım isterseniz. Şöyle diyor Mehmet Said Kolku Hazretleri. Ey ümmetim, ben sizi bir Mehdi ile tebşir ederim, müjdelerim. Zamanlarınızın korkunç günleri olacaktır. Korkunç günlerinizden sonra sizi hayırlı bir günle tebşir ederim. İyi dinleyiniz. İnsanların ihtilafa düştüğü bir devirde çıkacak, zelzelelerin, felaketlerin, tuğyanların, isyanların olduğu bir zamanda bu zat, Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Bu zatın gelmesiyle yeryüzü adalete boğulacak. Ortalık adaletli olacak. Hazreti Ömer'in devri gibi herkes adalet, rahatlık, huzur içerisinde olacak. Nasıl ki zulme, cevre, felaketlere düşmüştünüz, onun mukabili adalet olacak. Gökteki melekler de ondan razı olacak. Enbiyalar da ondan razı olacak. Yerde yaşayanlar da ondan razı olacak. Malı müsahhat ile, adalet ile dağıtacak. Aynen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde olduğu gibi tüm açıklığıyla Mehmet Said Kozgi Hazretleri de anlatmış ayrı zamanı. Aslında biraz kendisinin hayatından da bahsedebiliriz. 20. yüzyılın en büyük İslam alimlerinden biri Mehmet Said Kotku Hazretleri. Kaddesallahu sirrül aziz. İslam ahlakının yayılması için çok uzun yıllar hizmet etmiş. Çağımıza ışık tutan mübarek şahıslardan biridir. 1897 yılında Bursa'da dünyaya gelmiş. Ailesi Şirvan'a bağlı eski bir hanlık merkezi olan Nuha'dandır. Kafkasya'da bir dağ eteğinde bulunan bu yöreden Osmanlı-Rus Harbi sırasında Anadolu'ya göç etmişlerdir. 1917 yılında Gümüşhane Tekkesi'ne giderek Şeyh Ömer Ziyaeddin Efendi Hazretlerine bağlanmıştır. Ziyaeddin Efendi'nin vefatı üzerine Gümüşhanevi Dergahı Şeyhi Tekirdağlı Mustafa Fevzi Efendi'nin yanında manevi eğitimlerine devam etmiş ve önde gelen talebelerinden biri olmuştur. Pek çok insanın hidayetine vesile olan sohbetlerinde klasik ilmihal bilgilerini değişik ve güncel kanıtlarla açıklamış, Kur'an ayetlerini ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini de aktarmıştır. Zahid Kotku Hazretlerinin hafızası çok güçlüymüş maşallah ve konuşması da çok yumuşak ve kalplere hitap eder şekildeydi. Halka hitabı çok güzeldi, karşısındakileri her zaman söz fırsatı tanır, kesinlikle bildiği bir şeyi bile sanki ilk duyuyormuş gibi yumuşak bir tavırla dinler, manalı ve nükteli cevap verirdi. Sohbetleri hoş, hutbeleri fevkalade celalli olurdu. Hutbe esnasında sesini yükseltir, ordu önündeki bir komutan gibi şevk ve heyecanla ve irticalen konuşurdu. Kendisi farklı sözlerinde yalnızca bilmenin değil, bildiğini uygulayarak ilmi hayata mal etmenin gerektiğine de değinmiştir. Mehmet Said Kolku Hazretleri
ruhun temizlenmesinin, kirlerden, paslardan arınmasının ancak fedakarlıkla, feragatle, kısaca Allah'ı yoluna harcamakla mümkün olacağını anlatmıştır. Bu amaçla Hak Yol Eğitim, Yardımlaşma ve Dostluk Vakfı'nın kurulmasına öncülük etmiştir. Nasihatlerinin temelini Müslümanların kardeş olduğu gerçeği oluşturmuştur. Kardeşliğin bir gereği olarak yardımın, hizmetin tam olarak yerine getirilmesini istemiştir. Müslümanlar için en önemli temennisi ise Müslümanların tam bağımsızlıklarını kazanmaları ve bir İslam birliğinin kurulmasıdır. Bu temennisini hocamız şöyle ifade etmiştir. İnşallah az bir müddet sonra Hristiyan ellerinde esir bulunan diğer Müslümanlar da hürriyetlerine kavuşur ve sonra da hep bir araya gelip el ele verirler de dünyanın en muazzam ve yıkılmaz bir devleti olurlar. Maşallah. Mehmet Said Kolluk Hazretleri 13 Kasım 1990'da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş.
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
İnşallah.
Bütün İslam alimleri değil mi? Allah'ın varlığını, birliğini böyle yani net bir şekilde anlatıyor, ayetlerle anlatıyorlar ve delilleriyle de anlatıyorlar. Bilimsel delilleriyle kullanıyorlar. Zaten Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de değil mi? Maddi ve tabii felsefeyle mücadele edilmesinde özellikle eserlerinde, risalelerinde belirtiyor. Çünkü neden? Bu felsefe, materyalist ve Darwinist felsefe insanları Allah inancından uzaklaştırmaya çalışıyor kendince. Ve burada bilimi de kendine sahte bilimsel çalışmalar yaparak kendi kılıf olarak kullanmaya çalışıyor. Deminden biraz bahsettik. Darwinistlerin ne gibi sahte bilimsel çalışmalar yaptığından ve onların ne gibi daha sonradan da kendi yaptıkları oyunları yine kendilerine itiraf ettiklerinden bahsettik. İda örneğini vermiştik. Bundan birkaç örnek daha verebiliriz. Mesela Ardi fosili vardı. Bu Ardi fosili için ilk başlarda şu şekilde söylemişlerdi. İnsan evrimi çalışmasına ilişkin en önemli keşiflerden biri olduğunu söylemişlerdi. Bu Harvard Üniversitesi'nde bu şekilde geçmişti. Tabii ki öyle olmadı. Bilimsel delillerle net bir şekilde ortaya konduğunda en son bunun şu şekilde olduğunu açıkladı yine kendileri. Bu Science American'da Kasım 2009'da şu şekilde geçti. Bu Ardi fosili Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını hakkı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Net bir şekilde baktıklarında bu özelliklerin hiçbirine sahip olmadıklarını, kendi söylediklerini bir süre sonra zaten kendileri bir şekilde yalanlıyorlar. Bunun hızı zaten son zamanlarda yalanlama hızları. Demin Onur Hocam da söylediği gibi yani Sayın Okta Hocamızın yani olaya müdahale etmesiyle hızlı bir şekilde hemen geri adım atıyorlar. Ama eskiden tabii bu öyle değilmiş. Mesela bir Piltdown adım sahtekarlığı var. Yıllar boyunca müzelerde sergilenmiş. En son apar topar kaldırmışlar. Müzenin altına koymuşlar zaten. Mesela Piltdown adımı için şu şekilde söylüyorlar. Osborne 1935'te British Museum'u ziyaretinde doğa sürprizlerle dolu bu insanlığın tarih öncesi devirleri hakkında önemli bir buluş diye söylüyor. Fakat daha sonra ortaya çıktığında ise sahtekarlığı ortaya çıkan ekipten Legros Clark dişler üzerinde yıpranma izlenimini vermek için yapay olarak oynanmış olduğu o kadar açık ki nasıl olurdu bu izler dikkatten kaçmış olabilir.
Tabii. Ne zaman söylüyor? 1979 yılında söylüyor. Kırktan ne zaman çıkıyor? 1935'te
evet,
çıkıyor.
40 yıl yani. Senin için bir cümle çıktı ağzından hani böyle dediler böyle oldu ama 40 yılda insanları bu şekilde kandırdılar.
Tabii yani. O müzede özellikle sergileyip okulları sergiye götürüyorlar. Oraya gezdiriyor. Tek tek anlatıyorlar. Gerçekmiş gibi bütün medya kendi tarafındaki medya bu yönde kullanıyorlar. Büyük bir sahtekarlık.
British Museum'daydı yani orada insanların araştırdıktan sonra sahtekarlıkları birer birer işte dişlerden bahsettin. Yani maymun çenesiyle insan kafatasını
kan
birleşti. O kadar açık yani hani insanlar gözüyle görüyor o saatten sonra. Sahtekarlığın da böylesi yani artık. Hani
en büyük bilim yani dünya bilim tarihindeki en organize sahtekarlık. Çünkü yani çok temel bir şeye yönelik bir sahtekarlık yapıyor. Kasıtlı yapıyor ve bunun öğrenilmesini engellemek için de ne gerekiyorsa yapıyorlar. Zaten insanın evrimi diye bir şeyden bahsetmeleri başlı başına sahtekarlık. İnsana nereden geldiğinde insanın evrimi falan diye bir şey konu çıkartıyorsun. Daha bir tane proteinin nasıl oluştuğunu anlatamıyorsun yani. Proteinin tesadüfen oluşması imkansız. Bunun aksini söyleyemiyorsun. Ya amino asitler öyle nasıl dizilir onu zaten anlatamıyorsun. DNA nasıl bir şey olur da DNA gibi mükemmel bir bilgi depolama sistemi kendi kendine oluşur. Bunları anlatamıyorsun. Karada şeydeki yumuşakçalar nasıl iskeletli canlı haline geldi onu anlatamıyorsun. Sudan karaya nasıl çıkacak onu anlatamıyorsun. Karada sürünen canlı nasıl kanatlandı uçtu? Hiçbir fikir beyan edemiyor evrim teorisi. Yani ancak yok daldan dala atlarken kanatlandı uçtu, sinek kovalarken şey falan yani. Hani şaka gibi yani sinek evet. Kovalarken sinek bir de zaten uçuyor yani o da ayrı yani. Uçuşu açıklayacak ama zaten uçan bir canlı var onu kovalıyor falan. Şaka gibi sen bütün bunları geçiyor sonra bir tane diş buluyor. O da sonradan mesela domuz dişi oldu anlaşılıyor. Evet. O dişe dayanarak öyle resimler çiziyor ki öyle konuşmalar yapıyorlar ki komik. Yani mahalleden arkadaşını anlatır gibi onun yaşamını anlatıyor işte şunu kullanırdı diyor bilmem ne ailesiyle şeyini çizmiş falan.
Sanki görmüş.
Görmüş gibi yani hani böyle çok yakın dostlarını anlatıyor gibi.
Sosyal bir hayat kurmuş.
Kurmuş ama. Ona falan. Ne var elde bir tane diş o dişten yola çıkıyoruz diyor falan. Halbuki sonra da diyorlar ki ha pardon bu diş domuz dişiymiş yani ne maymun ne insan yani hiç domuz dişi. Şimdi dolayısıyla bu zaten hani bundan 100 yıl önce belki o cehalet içinde bir şeyleri iddia etmişler insanlar. Bunun zaten bilimin ilerlemesiyle hani akıl almaz bilim dışı bir şey olduğunu zaten herkes yani bununla ilgilenen herkes anlar. Bunu bırakmak istemediler çünkü bu materyalist kafanın yani din dışı devam ettirmek istedikleri ideolojilerin tek dayanağı. Yani çünkü başka nasıl bir dayanak oluşturacak? Adam diyor ki yani burada yaşarız ölürüz yok oluruz. İşte güçlü olan kazanır. Yani onun için savaşmamız lazım. İşte onun için hani güçlü zayıfı ezer. Zaten kötü ırk olarak kendine göre sınıflandırdıklarının yok olacağını düşünüyor mesela. Şimdi bunu neye göre anlatacaksın? Ancak böyle bir şey uydurması lazım. Böyle bir masal uydurması lazım. Çünkü Allah yarattı dediğin zaman o zaman iş bu dünya değil. Allah beni niye yarattı diye sorar insan. Değil mi? Bunu öğrenmek ister, bunu anlamak ister. Allah'ın yarattığı bir hayatta amacını ancak Allah'ın bildirmesiyle öğrenir. Öldüğüm zaman ne olacağım diye onu da yine Allah'ın bildirmesiyle öğrenir. O zaman zaten bambaşka bir hayat meydana gelir. İnsanların vicdanlı olduğu, sevgi dolu olduğu, vefalı olduğu, güçlünün zayıfı ezmeyip tam tersi güçlünün zayıfı kolladığı, yani tok olanın aç olanın yardımcısı olduğu, zayıf olanı herkesin en önüne koyduğu bir sistem yaşanır. Ki zaten aslında onların söylediğinin tam aksine doğada da bu yaşanıyor. Yani canlılarda da bu var. Hayvanlara bakıyorsun. Mesela en güçlü hayvanlar zayıf olan sürüdekini korumaya çalışıyorlar. Evet. Penguenler birbirlerini işte en başta bahsettiğin şey yani donmasın diye en dışa geçip fedakarlık yapıp kendi donma tehlikesine karşılık sürünün diğer elemanlarını koruyor. İnsan yani gerçekten Allah'ın ruhunu taşıyan bir insan zaten şefkat, merhamet dolu, sevgi dolu oluyor. Onun için yani onların sistemi bir ideolojiyi, bir pagan dinini yaşatmak için ortaya konmuş bir şey. Şimdi de Allah'ın izniyle, hocamızın da vesilesiyle artık bitti. Şimdi hani evrimi savunuyorum diyen o kadar şey duruma düşüyor ki yani böyle alt kültür,
aynen.
Hani bilgisiz, cahil, biraz da gariban, ezik bir durumu oluyor. Evet. Çünkü yani hani normal eskiden bunun tersi bir psikoloji veriyorlardı. Hani bilimselsen evet. Evrim savunacaksın. Şimdi tam tersi. Birazcık bilimle alakan varsa, akılla alakan varsa evrimi savunamaz. Çünkü evrimi savunmak demek, yumurtanın içine kertenkele koydun, tık yaptın içinden kuş çıktı. Bunu savunuyorsan, hani git evrimi savun. Çünkü başka bir açıklama yok yani. Kertenkeleyi başka türlü kuş yapamıyorlar. Onun için, Allah'ın izniyle o iş bitti. Şimdi bundan sonra köşe bucak kaçıp mecburen saklanıp çoluğa çocuğa anlatıyorlar orada. Onlar da inanmıyor artık Allah'ın izniyle. İnşallah.
Evrim teorisinin temel alınarak oluşturulan şeylerden bahsettin, düşüncelerden, yanlış düşüncelerden.
Evet.
Darwin'in hakikaten de ortaya atmış olduğu bazı düşünceler çok etkiledi o zamanki toplumları. Ve onu temel alarak kendi ideolojilerine, kendi felsefelerine bunu delil olarak kullandılar. Mesela Darwin'in ırkçılığa çok ciddi bir zemin oluşturduğunu biliyoruz. Yani bu çatışma felsefesiyle,
faşizme,
olanın
evet.
Ayakta
evet.
Kalacağı, zayıf olanın elenmesi gerektiği düşüncesinin bunun işte insanlığa uygulanması sonucu çok büyük katliamlar meydana geldi. O Darwin'in ırkçılıkla ilgili görüşünü isterseniz bir hatırlayalım, okuyalım. Şöyle diyor Darwin. Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yakın akrabalar arasında boşluk daha da genişleyecek. Bu sayede
ortada şu anki Avrupalı ırklardan bile daha medeni olan ırklar ve şu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan babun türü maymunlar kalacaktır. İşte Darwin'in tamam, öngördüğü
kafası bu.
Sistem bu. Nitekim bunu temel alarak da, buradan yola çıkarak da bunu uygulamaya çalışanlar oldu ve çok üzüntü verici sonuçlar meydana geldi.
Tabii 100 milyonlarca öyle bıraktı.
Yani. Türk milleti hakkında da var. Şey, orada var mı bilmiyorum da.
Var, onu da okuyalım. Evet. Türklere bakış açısıyla ilgili de şöyle bir sözü var. Doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim diyor Darwin. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda bu tür aşağı ırkların, Türkler için bunu söylüyor, çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum.
İşte onun tam tersi oluyor. Tam tersi. Yani, Türkistan öyle. Birliği olacak.
Darwin'in planının bittiği ama inşallah.
İnşallah.
Müslüman Türk milleti Allah'ın izniyle onun teorisinin ne kadar hoş bir teori olduğunu anlatıyor inşallah.
Tabii. Estetiğin hepsinin öncüsü durumunda şu an değil mi? Türkler tüm dünyada iyiyle izleniyor. Evet, gelişmeler her açıdan.
Evet. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi evet. Konumunda.
Burada çok özür dilerim. Türkleri diyor ama burada onun kastettiği mesela Türkler de, Kürtler de, Laz, Çerkez. Evet. Yani bunlar zaten onların gözünde hep aynı milletin, aynı ırkın. Ki doğru da yani zaten. Şimdi Allah'ın izniyle o hani onların o kafasının küçümsemeye çalıştığı Türk milleti de Kürtleriyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Boşnağıyla Allah'ın izniyle Müslümanlığın hem önderi durumunda hem de en güzel savunucusu durumda. Darwin'in de o hani akıl almaz teorilerinde tam anlamıyla yeryüzünden silinmesine vesile oluyor.
Tabii sadece bu İstanbul'da. Yani bir de oraya neydi son cümlesi? Avrupa'nın evet, Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor demiş. Şimdi gülünç gelen şey şu. Darwin zaten evrim teorisi Darwinizmdir. Yani Darwin başlatmıştır ve Darwinizm olarak geçer. Biz tüm Darwinistlere, Darwinizme şu an gülen taraf kim? Bizleriz yani.
İnşallah.
Öyle bir şey var. Hani
evet.
Gülünecek bir şey varsa o da evrim teorisi yani.
İnşallah. Bir yandan da şöyle bir karmaşası var. Zayıf ırkların ezileceğini söylüyor, yok olacaklarını söylüyor. Baktığımız zaman zenciler kas yapısı olarak fiziksel açıdan diğer insanlardan biraz evet. daha üstün. Evet. Çok daha farklı kas yapıları var işte, daha güçlüler, daha çevikler, uzunlar. Onların yok olacağını iddia ediyor bir yandan da.
Evet. Pek çok alanda da başarılılar ya, sadece sporda evet. da değil yani.
Tabii. Çok doğru, Türkçe yani hocamın söylediği evet. şey güzel tabii. Allah farklı yaratmış. Allah güzellikler evet. yaratmış. Yani hepsinin birbirinden farklı, birbirine üstün özellikleri var. Yani kadın erkek gibi mesela. Yani hani kadın üstündür, erkek üstündür diyebilir miyiz? İkisinin de birbirine karşı farklı özellikleri var, farklı güzellikleri var. Irklar da öyle. Hani Çinlilere bakıyorsun çok böyle hani o küçük çocukları falan acayip sevinirler. Dediğin gibi zenciler mesela fiziksel olarak çok güçlüler kas yapısı. İşte öbür başka bir ırkın başka bir özelliği zaten buna dayalı bir üstünlük iddia etmek çok akıl dışı bir şey. Evet. Yani Allah katında üstünlük takvayladır. Zaten öyle olması gerekmez mi? Yani bir insanı ahlakıyla, vicdanıyla, güzel hareketleriyle, doğruluğuyla, dürüstlüğüyle üstün görmek doğrudur. Yoksa mesela bir insanın boyu uzun diye onu üstün mü göreceksin? Ya da rengine bakıp ya da saçının şekline bakıp böyle bir şey olabilir mi? Hepsi toprak olup gidecek şeyler. Asıl üstünlük tabii ki ahlakladır, imanladır, evet. derinlikledir. O da hiç fark etmez zenci mi olmuş, Japon mu olmuş, beyaz ırk mı, sarı ırk mı? Hepsi Allah katında eşit inşallah.
Evet, bir de insan hayatında mesela yaşlılık dönemi oluyor. Veya kimisi özürlü, değil mi? Allah onu öyle yaratıyor. Bütün fiziki özelliklerin bir kısmını yerine getiremiyor. Veya akli dengesi yerinde olmuyor gibi insanın hani hayatında da çok çeşitli durumları söz konusu. Tabii. Şimdi İslamiyet bu durumları da kapsıyor. Allah Kur'an'da bütün durumlarınızı kapsayan olarak nitelendiriyor. Söylüyor inşallah. İslamiyet'te mesela bu tip durumlarda da şefkat ve yardım var. Evet. Mesela hasta olan insanlara yardım etme var. Tabii, yaşlı tabii. olan insanlara değil mi? Saygı, hürmet ve yardım etme var. Aynı şekilde bedeni şekilde yeterli olmayan bazı kısımları çalışmayan insanlara yine tedavi ve yardım etme var. Ama evrim bunun tam karşısında. Zaten faşizmin ilk çıktığı anda Almanya'da ilk işte yaşlılar, yani çok fazla yaşlılar, kötürüm hastalar, değil mi? Ve özürlü insanları kesmekle başlıyorlar. Evet. İlk önce kendi işlerine bir eliminasyona başlıyorlar. Sonra da bütün dünyaya bunu uyguluyorlar. Ya vahşetin, ırkların hani genel olarak koyu ırklardan ziyade bir de kendi işlerinde sağlık durumuna göre de evet, çok ciddi bir, yani çok özür dilerim, hayvansal bir bakış açısı var. Hiç insani bir bakış açısı evet, değil.
Ki hayvanlar bile öyle bakmıyor.
Evet. Evet.
Hayvan bile bir merhamet
yok. Şefkat, merhamet evet, esas onlarda da.
Evet. Evet. Sakatlanan hayvanı koruyorlar.
Evet.
Yani gidiyor şeyin,
kendi haline bırakmıyorlar.
Tabii, şeyin, timsahın ağzından kurtarıp, filmde vardı. Biz onlar herhalde evet, şeyler. Normal timsah kapıyor, onun ağzından kurtarıyorlar, sonra alıp götürüyorlar. Yani
evet,
mesela ölmedikçe bırakmıyor. Kendi canını tehlikeye atıp onu korumaya çalışıyor. Zayıf var, onu, yani fillerde var.
Sürüyü takip etmiyor, geri geliyor.
Tabii.
Yavru fil geri kaldığı için.
Kaldığı için geliyor, onu mesela toplamaya çalışıyor. Onun için yani bunların kafası hiçbir şeye sığacak değil. Tam böyle şeytanın etkisine, deccalin etkisine evet, girip evet, kan dökücüyle soymuşlar. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Yoksa durduk yere ne işin var, sana ne, niye gidip hani özürlü bir insana şefkat duymak, sevgi duyup ona yardımcı olmak varken adam öldürüyor yani. Hani böyle bir şey akıl alır mı? Tam işte Deccal'in, şeytanın %100 etkisine girdikleri bir dönem. O faşizm dönemi, komünizm dönemi.
Bir de böyle oradaki ırkçı da sadece rengine, diline göre şey yapmıyor. Mesela Darwin'in kadınlara karşı bakış açısı da var değil mi mesela? Evet. Onların da bir kendince böyle idrak etme, kavrama yetinin olmadığını söylüyor. Tam olarak şu şekilde söylüyor Darwin, İnsanın Kökünü adlı kitabında. Kadından idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını yazmış. Ne kadar böyle sığ bir bakış açısı değil mi? Yani deminden dedik mesela evet, İslamiyet'te ise tam tersi bir özgürlük, bir koruyup kollama var. Değil mi? Kur'an'da da yine kadınlara karşı ne kadar değer verildiği, el üstüne tutulduğunu Allah tecrübeyle bildirir inşallah.
Yani kadınlar hakikaten dünyanın en güzel varlıklarından bir tanesi. Ve hani kadınları erkekler, erkekleri kadınlar için hani yarattığını söylüyor zaten Allah. Onlara her zaman zaten saygı hani duyulması zaten kesin öyle gerekiyor ama söylediği yani o kadar saçma ki onlar daha işte aşağılık evet, aşağılık geni var bilmem işte bir köpekten daha iyi
her halükara daha iyi diyor.
Evet. Onu da şu şekilde söylüyor. Darwin kadının evlilikteki rolünü şöyle tarif ediyor. Sizinle ilgilenecek biri bir köpekten daha iyi oyalayabilecek ev ve evin sorumluluklarını alacak biri.
Ne kadar yani aşağılık bir düşünce tarzı.
Zihniyet olarak.
Kendi annesini de böyle görüyor yani. Bu, böyle bu adamdan çıkan felsefeden ne olur? Hani düşün. Bu biraz önce dedim ya Darwin'in dili bitti diye. O bir konferansa gitmiştik biz Urfa'da. Orada böyle konferans sırasında en ön sırada oturan öyle bir yani oranın kırsalından gelmiş çok şeker böyle nur yüzlü bir amca vardı. O da konferansı dinliyor ama tabii bilimsel şeyler falan çok herhalde anlayabildiği şeyler değil ama sonuna kadar da dikkatle dinledi. Biz işte bütün Darwinizmin neden geçersiz olduğunu sırayla arkadaşlarımız çıktı anlattı. En son bu konuda işte Türklerle ilgili şey söyleyince o böyle birden canlandı. Dedi ki şimdi Darwin'in pili bitti dedi. Orada notunu verdi yani öyle şey yapınca. Hakikaten şimdi bir koskoca bir millete, insanlara yani düşün insanların yarısı kadın. Yani annelerimiz yani kız kardeşlerimiz, eşleri insanların. Yani şimdi bunu böyle nitelendirebiliyor. Yani bu kafayla yola çıktıkları için de ondan etkilenen insanlar işte mesela kadınlara her türlü zulmü yapmakta hiçbir şey görmüyor.
Evet,
yani o savaşlar sırasında gidip mesela hani tecavüz de ediyorlar, her türlü vahşeti de uyguluyorlar. Yani hiçbir savunmasız bir insanı gidip öldürebiliyor. Yani çünkü onu hani işte o neslin üremesine vesile olacak bir metabolizma gibi gördüğü için hani onu yok ederken onu da yok ediyor. Diyor, çocukları öldürüyor mesela. Yani büyüyünce kendine düşman
zaten
olacak.
Zaten hepsi birbirine bağlı yani. Kadınları evet, köpeklerle kıyaslayan zihniyet dinozorun da işte sinek kovalarken kanatlandığını iddia edebilir. Yani buna şaşırmamak lazım. Zihniyet
için. Bugün birisi çıkıp da böyle bir şey söylese kimse itibar etmez yani. Kimse sözüne saygı duymaz. Tamam. Kimse onun söylediği bir şeye inanmaz değil mi?
Tabii.
Evet. Ama şimdi bakıyoruz mesela bugün işte kadın erkek eşitliğini savunan kesim nereden bazı insanlar hani Darwin'in görüşü benimsemiş tabii, olabiliyor. Tabii. Ama işte özü bu yani Darwin'in görüşlerinin temeli bu. Yani bu görüşten
çıkmaz yani. İnsan sevgisi de çıkmaz, tabii kadın erkek eşitliği de çıkmaz. Hiçbir güzel yön çıkmaz buradan.
Bu şeyin, Darwin'in balinaları nasıl açıkladığını biliyorsunuz değil mi? Şimdi sonuçta öyle bir şey ki balina. Evrim teorisi için akıl almaz bir durum. Çünkü memeli canlı ve suda. Yani şeydeki sudaki balık karaya çıkacak. Bu sonuçta memeli değil, sürüngen. Sürüngen olacak. O sürüngen zamanla memeli canlıya dönüşecek. Yani yumurtlamak yerine doğum yaparak ürer hale gelecek. Bu da zaten hani milyonlarca kere imkansız bir şey. Sonsuz kere imkansız bir şey. Sonra bir de o memeli canlı tekrar suya dönüp balina olacak. Ya nasıl olur, nasıl olur falan şey diyor ki, suda, derede, deniz kıyılarında avlanmaya çalışan ayılar ayı balık yakalamaya çalışırken zamanla balina oldu diyor. Sonra hatta hani bunu evrim savunucuları bir müddet sonra bakıyorlar yani olacak gibi değil, kitaptan çıkartıyorlar. Yani normalde Darwin'in konuyla ilgili açıklaması bu. Balina nasıl oldu? Balık yakalamaya çalışan ayılar suya düşmüş balina olmuşlar yani. Çünkü onu hani oradan çıkartan da yerine yeni bir şey de koymuş değil. Evet. Öyle bir şey, bir açıklama yok çünkü zaten olması mümkün değil yani. Öyle
şimdi
şey.
Aslında bunun anlatımının komikliği yanında bir de bunun çizimleri oluyor ya. Ha, bunlar evet. Daha da bir komik oluyor. Ya bunları bir de utanmadan kitaplara da basıyorlar.
Ha, çiziyorlar evet.
Ya resmini görünce hani telkinle insanları ikna edebileceklerini düşünüyorlar. Ha böyle bir çizilmişse demek ki makul olabilir gibi. Halbuki hakikaten utanç evet, verici tabii. Bir tablo.
Şu söylediğin yani şey bahane diyeyim artık böyle bir şey ortaya koymayı. Biraz böyle şey böyle ailem masasında ortaya koymuş bir evet, şey izler gibi bir şey yani değil mi?
Tabii. Hayır zaten şeye de çok bozuluyorlar sonra. Mesela onların anlattığı şeyi de çizince mesela diyor ki deniz yıldızı balık oldu. Hani o zaman bir ara yarım deniz yıldızı yarım balık bir canlı olması lazım. Onu çizince ya biz böyle patolojik şeyler söylemedik. Ya ne söyledin o zaman? Yani şimdi balık sürüngen oldu diyorsan bir ara biraz balık biraz sürüngen bir canlı olması lazım. Öyle değil mi yani? E bunu çizersin zaten olmuşsa öyle bir şey. Ve bunun fosilini bulursun her şeyden önemlisi. Evet. Hem de öyle bir tane yüz tane değil hocamız 10 trilyon veriyor bir tane getirene. Öyle bir şey olmuş olsa trilyonlarca fosil olur. Çünkü bütün tam canlının fosili var. Yüz binlerce milyonlarca var sürüngenin. E balığın da var. E bunlar birbirinden geçmiş olsa o kadar uzun bir zamanda gerçekleşirdi ki bu iş. O ikisinin toplamından binlerce kat fazla ara geçiş formu fosili olurdu. Yani biz nereyi katsak bulurduk. E bir tane yok. E demek ki böyle bir şey yaşanmamış yani. Çok net bir şey. E şimdi o zaman sen bunu uydurdun. E senin uydurduğunu çizince niye kızıyorsun yani? Onun mesela bizim o konferanslarda falan evrimciler onlara tepki gösteriyordu. Ya böyle şey olur mu? Ya olmaz işte biz de onu diyoruz. Evet. Yarı balık yarı kertenkele bir şey olmaz yani. Bunun olmayacağını şimdi kendileri de anladılar. İşte en son Dawkins uzaylılar falan demeye başladı. Uzayda var mı sende şeyi?
Bakayım.
Uzaydan geldi bilmem ne demeye başladı. E uzaya nereden geldi? Ona şimdilik bir açıklama yok. Sıfırdan orada başlayacaklar hikayeyi anlatmaya.
Evet, ara geçiş fosilleri yani olmadığı gibi bir de artık çok komik şeyler yapıyorlar işte anlatıyoruz yani verdikleri örnekleri falan. Ayı balina örneği zaten yani skandal bir şey. Bir videoda vardı yine kertenkele ağacın arkasından geçerken kertenkele
kuş
ağacın yanından geçiyor Süpermen gibi üstünü değiştirmiş kuş olup uçuyor. Yani bu kadar artık kepazelik
bu biraz kürk kedisi masalına benziyor.
Aynen öyle.
Geliyor şey peri geliyor işte değdiriyor kertenkelenin üzerine.
Kurbağaya
bir anda o
prens oluyor.
Uçuyor prens oluyor bir
i̇şte
şey
İşte zaten anca masallarda olur yani. Aynen, i̇şte kürk kedisinde olur, örümcek adam da olur. Ne olur? Süpermen üstünü değiştirir ya öyle olur.
Evrim masalı. Masalı aynen öyle.
Ama bilimsel olarak kesinlikle böyle bir şey olmaz. Evet. Ve yani bilimin de arttığı ve teknolojinin de arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Ya çok harika bir zaman aslında.
Evet.
Yani biraz öncesinde evrim teorisi denen bir tane bilimsel delili olmayan bir bilimsel kisveyle çıkıp bir de. Yani çıkıyor ama arkası boş. Ama tüm dünyada kabul ediliyor hayret. Bunun üzerine de bu düşünce bina edilerek çok ciddi ideolojiler gelişiyor. Yani etki yapan faşizm, komünizm gibi materyalist ideolojiler. Yüz milyonlarca insan öldürülüyor sırf şunun için. Ya bilimsel temeli yok. Yanlış bir şey ama bütün dünya inanıyor. Hı. Şimdi tam bakın özellikle 1980'lerden sonra müthiş bir teknolojide ve dolayısıyla bilimsel çalışmalarda ilerleme oldu. Evet. Çok hızlı. Bu ilerlemeyle birlikte bak, bu ilerledikçe evrim teorisi geriledi. Hakikaten çok muazzam, harika bir zamanda yaşıyoruz. Allah bize bunlara yavaş yavaş göstertiyor.
Elhamdülillah.
Maşallah.
İnşallah.
Değil mi? Ve Allah'ın dini, Allah'ın adının her yerde artık anılır olduğunu, her yerde insanların daha kabul ettiğini ve Müslüman olduğunu inşallah görüyoruz.
İnşallah.
Ve Müslümanım diyen, Allah'a imanım arttı diyen insanların da artık saygı gördüğünü. Eskiden tam evrime inanıyorum diyenler saygı görürken, tabii, şimdi tam tersi. Allah'a inanıyorum.
Evet.
Çünkü ben çağdaş düşünen, bilimin de gerçeklerini kabul eden, dolayısıyla Allah'ın yarattığını kesin imanımla kabul eden bir insan dediği zaman insandan daha saygı göstermeye başladı.
Zaten biz de burada bu konuları konuşurken iman hakikatlerinden, yaratılış delillerinden, Allah'ın kusursuz yaratışından bahsederken aslında Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiği bir emri yerine getiriyoruz.
İnşallah.
Allah ayetinde şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Onlar, yani Müslümanlar, müminler ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. İnşallah biz de
İnşallah.
Hep bu yaratılış örnekleri üzerinde düşünerek, değil mi, Rabbimizi tesbih ediyoruz, yüceltiyoruz. İnşallah Allah'ın
bizi
cennetine nasip etmesi, rahmetin rızasını kavuşmak için dua ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Programımızın da sonuna geldik.
Evet.
Çift 0.30'dan itibaren Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Kaçkar TV, Sipas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhal Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve Harun Yahya nokta sitemizden devam edeceğiz.